Ayrım 19. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 314. Genç sivillerin rahatsızlığı kulaklarında mı yoksa? Değinmeden geçemeyeceğim. Bir de genç siviller adıyla bilinen bir grup var. Burada önemli olan onlar değil. Onlar sadece mutfakta pişenleri servis eden garsonlar. Ama yaptıkları çok önemli bir iş var ki o da İtalyan savcı Felis Casson'u Türkiye'ye davet edip bir sempozyumda konuşturmaları. Ben de büyük bir şans eseri sempozyumu izleyen bir arkadaşımın aldığı notlara ulaştım ve İtalyan savcının neler söylediğine şöyle bir baktım. Okuduklarım beni çok şaşırttı. Hatta bu yüzden genç sivillere teşekkürü borç bilirim. Sempozyuma sizlere kitap boyunca bahsettiğim mutfağın aşçılarından Ali Bayramoğlu, Cengiz Çandar, Yasemin Çongar, Ömer Laçiner ve Ergin Cinmen de katılmış. Kambersiz düğün olmaz ne de olsa. Ancak okuduğum kadarıyla mutfak personeli başka bir şeyden, savcı Casson başka bir şeyden bahsediyor. Burada ironik olan kendi memleketindeki mutfağı temizleyen savcının burada hem de mutfak personeline mutfağın nasıl temizleneceğini anlatıyor olmasıdır. Elbette bu sempozyumda konuşulanlar, özellikle savcı Casson'un sözleri basına çok farklı bir şekilde yansıtıldı. İşin aslı, eğer savcı Felis Casson Türkiye'de yaşıyor olsaydı, onu da Ergenekoncu diye hapse atarlardı. Eminim ki savcı Casson, Türkiye'de sürdürülen hukuk katliamı hakkında oradakilerden duyduğundan fazla bir şey bilmiyor. Çünkü Casson oradaki diğer zevattan çok farklı şeyler söylüyor. Her sözü adeta tokat gibi mutfak personelinin suratında patlıyor. Ancak ya duymuyorlar ya da anlamıyorlar. Casson konuşurken mutfağı temizleyen adamın niteliklerinin neler olması gerektiğinden bahsediyor. Ama mutfak personeli görülmemiş bir hınçla devlet düşmanlığı yapıyor. Mesela Ali Bayramoğlu. Türk gladiyosu, Türklerin devleti, devletin kurucusudur. Böyle olunca da devlet ideolojisinin temel taşı olarak karşımızdadır diyebiliyor. Bu kafaya göre Türk devletinin kurucuları, gladiyonun bir üyesi yani yabancı devletlerin maşası, piyonu. Hepsi yabancı güdümlü ajanlar. Bu cümleden başka bir anlam çıkar mı? Bir gazeteci herhangi bir tarihi vesikaya dayanmadan böyle bir cümleyi kurabilir mi? Peki kimler kurdu bu devleti? Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Tevfik Rüştü Bey, Falih Rıfkı Bey, Mahmut Esat Bey ve daha adını yazmadığım ama adıyla tarih yazan kahramanlar. İşte Ali Bayramoğlu'nun hedeflediği ve dolaylı olarak gladyo üyesi olmakla itham ettiği kişilikler bunlar. İşte size mutfaktaki kafadan bir örnek. Bu kafa, maruz kaldığımız psikolojik harp operasyonlarının mutfağındaki kafalardan biridir sadece. Hedefinde Cumhuriyeti, Türk Devleti'ni kuranlar vardır, Atatürk vardır. Diyor ki, bizim gladyo, Ergenekon gibi derin yapılarla ilgili sorunumuzun kökeni sadece NATO'ya gitmiyor. Tüm Cumhuriyet tarihi, devlet ideolojisinin bu tür bir mantık üzerine kurulduğunu bize kanıtlıyor. Ali Bayramoğlu'na göre Cumhuriyeti kuranlar ve yaşatanların hepsi gladyo. O panel aslında savcı Casson için son derece ironik bir duruma da neden oluyor. Casson gladyoyu anlatırken şöyle diyor. Bu yapı özünde bir NATO oluşumu değil, bir CIA oluşumudur. Durumu ironik kılan bu cümleyi dinleyenlerin kimliğidir. Hasan Cemal ve Cengiz Çandar, CIA ajanı Mark Paris'le Bebek'te yenilen esrarengiz yemeğin davetlilerinden. Ve tabii ki Yasemin Çongar hakkında bir şey yazmaya hiç gerek yok. Casson, gladyo CIA örgütüdür diyor ve onu mutfak personeli dinliyor. Sizce kıymetli okurlar, sizce savcı Casson aslında kimlerle konuştuğunun farkında mı? Ya da farkında olduğu için mi o tokat gibi cümleleri kurdu bilinmez. Aslında Felis Casson'un yaptığı operasyonla buradakinin tek farkı şu ki İtalya'da bu operasyon gladyoya karşı yapılmıştı. Burada ise bizzat gladyo tarafından yapılıyor. Casson'un söyledikleriyle Türkiye'de yaşananları kıyasladığımız zaman bu gerçek daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sempozyumu izleyen arkadaşımın aldığı notlardan ve anlattıklarından bazılarını aktarmak istiyorum. Felis Casson. HSYK İtalya'da anayasal bir kurumdur ve siyasilerle yargı mensupları arasında bir sorun olduğu zaman bu sorunu çözer. Mesela başbakanla bir yargı mensubu arasında tartışma olduğu zaman buna müdahale eder. Yargı mensubu haklıysa onu himaye eder. Türkiye'de bir yargıç üzerimde kurumsal baskı var diyerek davadan çekildiği zaman bile gerekli tepkiyi göstermekle mükellef olanlar adeta trene bakar gibi bakmaktadırlar. HSYK'nın başında Adalet Bakanı vardır ve hem gündemini belirler hem de başkanlık eder. 7 üyeden biri bakan, diğeri ise bakanlık müsteşarıdır. Onlar gelmeden karar çıkmaz. Hakim ve savcıların tüm atama ve terfilerini yine Adalet Bakanı'nın başkanlık yaptığı bu kurul yapar. Bütün hakim ve savcıların kararlarını denetleyen müfettişlerse doğrudan Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Mesela başbakan aleyhine açılan bir davada başbakanı 3 kuruş tazminata mahkum eden bir hakimin başına gelmedik kalmadı. Odası arandı, müfettişler tarafından hakkında soruşturmalar açıldı, gerekçeli kararları geç yazıyor diye ceza verildi. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın başbakan ve cumhurbaşkanı hakkında verdiği kararlardan sonra başına gelenleri de unutmayın. Bir mahkeme başkanı yasa dışı olarak dinleniyorum diye feryat ediyor, bir mahkeme başkanı hakkında soruşturma yapılıyor ama ona ne ile suçlandığı söylenmiyor. Oysa aynı müfettişler savcı Zekeriya Öz tarafından yapılan yasa ihlallerini, sahte mahkeme kararlarını, iddianamede yazılan yalan beyanları görmediler bile. Hatta onunla ilgili soruşturma emri onun amiri konumundaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Turan Çolakkadı'ya verildi. Yani klasik bir kimi kime şikayet ediyorsun durumu. Nasıl İtalya ile bir benzerlik var mı? 2009 Temmuz ayı ortalarında yaşanan hükümet HSYK gerilimi ise anlatmaya yetecek bir demokrasi olduğunu sanmıyorum. Düşününüz, bazı hakim ve savcıların kurul tarafından yerlerinin değiştirilmesine hükümet olanca gücüyle karşı koyuyor. İstediği sonucu da elde ediyor. Bu da yetmiyor, derhal HSYK'nın yapısını daha kolay baskı altına alabileceği bir şekle sokmak için çalışmaya başlıyor. Taslaklar hazırlanıyor, kamuoyuna belli basın tarafından kara propaganda pompalanıyor, kurul yargıçlarının olduğu iddia edilen ve nerede kim tarafından kaydedildiği belirsiz ses kayıtları yayınlanıyor. Sadece bu olay bile yargının yargıçların elinde olmadığını gösterir. Oysa ortada bir suç veya su götürmez deliller varsa bu direnme, bu ısrar niye? Savcı Zekeriya Öz'ü diğer savcılardan ayıran nedir? Genç sivillerin bunları muhakeme edebilme performansı var mı bilmiyorum ama Kasson'un tam olarak dinlemediklerine eminim. Felis Kasson, bir yargı mensubu üzerinde çalıştığı dava ne kadar hassas ve önemli ise o kadar özenle çalışmalıdır. Özel hayatı da her zaman açık ve şeffaf olmalıdır. İtalya'da çok önemli davalara bakan savcılar usulle ilgili hatalarından dolayı meslekten çıkarıldılar. Hatta Di Pietro bile hem usulle ilgili hem de disiplinle ilgili sorunlardan dolayı meslekten ayrıldı ve ayrıca ceza aldı. Türkiye'de bizde ise durum tam olarak bir hukuk ve usul katliamı biçiminde yaşanıyor. Mesela savcı yalan beyanda bulunarak olmayan belgeleri varmış gibi gösterebiliyor. Sonra da bu yalan beyana dayanarak sahte bir mahkeme kararı çıkarabiliyor ve 23 ay boyunca bundan kimsenin haberi olmayabiliyor. Bu süre boyunca sanıklar ne mi oluyor? Elbette hapislerde çürütülüyorlar, ölüyorlar, hastalanıyorlar. Ya da savcı aslında hiç ağzından çıkmamış bir sözü bir sanığa mal ederek iddianamesine yazabiliyor. Açıkça yalan beyanda bulunabiliyor. Üstelik bu söz ana suça ait bir itham cümlesi, hayati derecede önemli bir isnat, yani yanlışlıkla açıklanamayacak bir şey. Veya savcılık hazırladığı belgenin resmi niteliğini ve kayıt altında olduğunu belirleyen sayı ve tarihi olmayan belgeler düzenleyebiliyor. İlk düzenlediğinde korsan, sonra boş bırakılan yerler ihtiyaç olan zamana göre elle dolduruluyor ve korsan savcılık kararı bir anda resmi savcılık kararı olabiliyor. Arama tutanaklarında bulunmayan deliller sonradan imal edilerek dava dosyasına eklenebiliyor. Savcı, yasalara aykırı olarak bazı kişilere tanıklık yapması yönünde baskı veya teklifte bulunabiliyor ve bu görüşme resmi kayıtlara geçmeyebiliyor, tutanak altına alınmayabiliyor. Örneğin Erdal Sarızeybek'in bu konudaki birçok beyan ve yazısı, hatta şikayet başvurusuyla anlattığı durumu. Savcı aynı kişiyi yasalara açıkça aykırı bir şekilde hem normal tanık hem de gizli tanık olarak kullanabiliyor. Yapılan aramaların neredeyse tamamı kanuna aykırı yöntemlerle yapılıyor. Elde edilen delillerin tamamına yakını ya yasaya aykırı ve şaibeli yöntemlerle elde edildikleri için elde edilip edilmedikleri belirsiz, yasak delil niteliğinde ya da savcılık tarafından karartılmış Ümraniye bombaları. Soruşturmayı yapan polis savcının yerine iddianameyi yazabiliyor. Aynı polis tuttuğu tutanaklara olmayan olayları olmuş gibi yazabiliyor ve bu polis doğrudan yürütmeye bağlı. Hakimler kendilerine sunulan savcılık taleplerini hiç incelemeksizin doğrudan imzalayabiliyor, sonra da o belgelerin olmadığı ortaya çıkıyor. Örneğin kısıtlama kararı ve gecekondunun arama kararında bahsedilen ekli dava dosyası. Savcı soruşturmanın her aşamasında suç işliyor ve tanık yapmak istediği yargı katilleriyle onlara Osman'ım diyebilecek kadar veya huzurunda böyle hitap edilmesine izin verecek kadar samimiyet kurabiliyor. Kaso'nun bahsettiği savcının özel hayatında şeffaflık denen şeyin ise bu ülkede ne anlama geldiğine bir bakalım. Mesela savcı Zekeriya Öz'ün Aydın ili Çine ilçesinde görev yaptığı dönemde yaşananlar basının yazdığı kadarıyla zimmetine para geçirmeyi teklif etmek, tehdit vesaire mide bulandırıcı. Daha önemlisi 1994 yılında savcı ama avukat olarak kaydı 1997 yılında Bursa Barosu'ndan siliniyor. Yani 3 yıl boyunca hem avukat hem de savcı. Çin'de bir esnaftan zorla menfaat temin etmeye çalıştığı için rehin alındığını yazdı gazeteler günler boyunca. Ama bu kişi bizleri yargılatan savcı. Aydınlık dergisi 28 Temmuz'da Adalet Bakanlığı'na savcı Zekeriya Öz'ün hangi tarihte nerede göreve başladığını ve nerelerde görev yaptığını sordu. Adalet Bakanlığı da kurumsal gizlilik ve kişisel gizlilik gerekçesiyle sorularımızı yanıtsız bıraktı. Aydınlık 5 Ekim 2008 sayı 1107 sayfa 5. Feliz Kason ne demişti kıymetli okurlar? Savcı şeffaf yaşamalı, şeffaf olmalı demişti. Gördüğünüz gibi biz nereden geldiğini bile öğrenemiyoruz. Şimdi tekrar soruyorum. Sizce Feliz Kason o sempozyumda kimlerle oturduğunu gerçekten biliyor muydu? Feliz Kason, demokratik bir ülkede en önemli hususlardan biri şeffaflıktır. Siyasilerin bulunduğu yer tıpkı cam saraylar gibi olmalıdır. İçini açık bir şekilde görebilmek gerekir. Vatandaşların onları temsil edenlerin neler yaptığını görebilmeye hakları vardır. Siyasetin doğru yürüyebilmesi için en önemli değer bilgilendirmedir. Diktatör ve Nazi faşist rejimler bu bilgilendirmeyi olabildiğince düşük tutmaya çalışırlar. Çünkü halk ne kadar az bilirse onlar istediklerini o kadar rahatlıkla yapabilirler. Oysa vatandaşlar olan biteni anlayıp düşüncelerini söyleyebilirlerse demokrasi yaşar, demokrasi budur. Türkiye'de bizde de durum tam tersi. Mesela başbakan, genelkurmay başkanı ile Dolmabahçe'de bir gizli görüşme yapıyor, görüşme devlet kayıtlarına geçmiyor. Gazeteciler bunu başbakana sorunca da mezara kadar bu sırrı saklayacağım diyor. Bu nasıl bir devlet yönetimi anlayışıdır ki fısıltılarla yapılan kayıt dışı görüşmelerle yürütülüyor. Abdullah Gül 17 Temmuz 2003 günü Filistin Dışişleri Bakanı Nebil Şahat'la görüşürken Powell'la yaptığı gizli mutabakatın ayrıntılarını şöyle açıklamıştır. Türk ordusu bundan böyle hangi gerekçeyle olursa olsun sınır ötesi harekatta bulunmayacak. PKK'ya karşı Türkiye'nin egemenlik alanı içinde yapılacak askeri harekatlar için ABD askeri makamlarına bilgi verilecek. Türkiye, ABD'nin İran'a ve diğer Orta Doğu ülkelerine karşı uygulayacağı sınırlı askeri harekatlarına üs ve taşıma kolaylıkları sağlayacak askeri birlik verecek. Türk ordusunun asker sayısı ve silahlı kuvveti ABD'nin uygun gördüğü sayı ve kabiliyete indirilecek. Özellikle tank ve ağır silahların miktarı düşürülecek, savaş uçağı sayısı sınırlandırılacak. Irak'ın kuzeyinde kurulan Kürt oluşumu Türkiye tarafından resmen tanınacak. Af yasası PKK yöneticilerini de kapsayacak şekilde genişletilecek. Türkiye 4 yıl içinde uygulanacak bir planla üniter yapısını devrederek federasyona geçecek. Bu anlamda kamu reformu yasası çıkarılacak. Yunanistan'la sorunlar çözülecek, Kıbrıs'ta Annan planı kabul edilecek. Ege'de Yunan taleplerine esnek bir tutum takınılacak. Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri normalleştirilecek ve iyileştirilecek. Sınır ticaretinde Ermeniler lehine düzenlemeler yapılacak. Erol Bilbilik, Temmuz Operasyonu ve Operatörleri, Yeni Hayat, Eylül 2007, sayfa 19. Veya Devletin Dışişleri Bakanı, ABD ile 2 sayfa 9 maddelik bir anlaşma yapıyor, kimse neler olup bittiğini bilmiyor. Anlaşmanın konusu bile açıklanmıyor. Veya Suudi Arabistan Kralı'nın Cumhurbaşkanı'na ve eşine verdiği hediyelerin neler olduğu ve ne yapıldığıyla ilgili aylarca gazeteciler tarafından, örneğin Hürriyet'ten Mehmet Yılmaz, yazılar yazılıyor, sorular soruluyor, cevap alınamıyor. Rütük Başkanı hakkında başka bir ülkede açılan dava dosyası aylarca tercüme bahanesiyle bekletiliyor. Aynı davada Deniz Feneri Derneği'nden yardım alan dernek sayısı Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin tarafından 9 olarak açıklanıyor. Bakan değişiyor, yeni bakan bu derneklerin sayısını 4 olarak açıklıyor. 5 derneğe ne oldu diye soruyor gazeteciler. Yeni bakan sehven yanlışlıkla öyle söylendi diyor. Soruyorlar, bu dava dosyasının bekletilme süresinde delilleri karartılmış olabilir mi diye cevap alamıyorlar. Milletvekilleri hakkında bekletilen yüzlerce dava dosyası dokunulmazlık zırhı yüzünden mahkemeye gönderilmiyor. Başbakanın bile hakkında bekleyen kalpazanlık gibi yüz kızartıcı suçlardan birçok dosya var ama yargılanamıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı hakkında bir mahkeme başka bir akçeli suçtan dolayı kayıp trilyon davası şüpheli sıfatını kullanarak yargılanması gerektiğine hükmediyor ama yargılanamıyor. MİT eski müsteşarı mahkemeye ifade vermek istiyor, başbakan izin vermiyor. Tufan Türenç, Hürriyet gazetesinin 11 Temmuz 2009 günlü köşe yazısında ibretlik bir olay anlatıyor. CHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, Türk Hava Yolları yönetiminin uygulamalarıyla ilgili Maliye Bakanı'na bir soru önergesi verdi ve 8 soru sordu. Soru önergesi özetle şöyle. Türk Hava Yolları 45 yaş üstü çalışan personel istemediğinden dolayı tecrübeli personeline 45 yaşına gelmeden emekli olmaları için baskı yapıyor. Türk Hava Yolları'nda gizli ibareli yazılarla çalışanlara çalışmalarınızdan verim alınamamakta ve hizmetinizden istifade edilememektedir denilip savunma isteniyor. Türk Hava Yolları'nda tanımlı görevlerin yasal emeklilik yaş hadleri nelerdir? Bu durumda bırakılan insanların sayısı ne kadardır? Havacılık gibi çok ciddi tecrübe gerektiren bir sektörde tecrübe sahibi bu özverili çalışanlarımızın hukuksuz ve zoraki emekli edilerek yerlerine 2003 yılından bu yana toplam kaç kişi alınmıştır? Hukuksuz ve baskı altında zorla genç yaşta emekliliği istenen tecrübeli Türk Hava Yolları personelimizin bu mağduriyetleri ne zaman ve ne şekilde giderilip bu durum kamuoyuyla paylaşılacaktır. Alınan yeni personel herhangi bir eğitim almadan hemen göreve başlayamayacağına göre mevcut personelin iş yükü daha da artacak ve aksamalar meydana gelebilecektir. Halen görevdeki personelin çalışma ve dinlenme saatleri nedir? Türk Hava Yolları dışarıdan üçüncü kişilerden hangi hizmetleri satın almakta ve bunun karşılığı olarak yıllık ne kadar ödeme yapmaktadır? Bunların eğitim, yaş ve şu anki görevleri nelerdir? Bu çok önemli konuda verilen soru önergesine Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı'nın verdiği yanıt aynen şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Türk Hava Yolları AO THY'nin %49.12 oranındaki hissesi kamuya ait olup şirket faaliyetleri özel hukuk hükümlerine göre yürütülmektedir. bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. Hürriyet, 11 Temmuz 2009. Şimdi düşününüz, bu şeffaflık böyle bir şey mi? Sizce ülkemizde sürdürülen hukuk katliamı ile İtalya'da yapılmış olan soruşturmanın en ufak bir benzerliği var mı? 19. ayrımın sonu, sayfa 323.